Ayrım 11. İyi kalpli Erendira. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 117. O yöne giden Ulysses, yarım saat sonra büyükannenin iflas etmiş bir şirkten satın aldığı kir içinde koskoca bir çadırı uzaktan seçebildi. Gezgin fotoğrafçı da dünyanın gerçekten de düşündüğü kadar büyük olmadığı kanısına varıp ona geri dönmüş, kır manzaraları resmedilmiş fon perdelerini çadırın yakınına kurmuştu. Nefesli çalgılar çalan bir grup da romantik bir valsle Erendira'nın müşterilerini oraya çekiyordu. Ulysses içeri girmek için sırasını bekledi. Dikkatini çeken ilk şey çadırın içindeki düzen ve temizlik olmuştu. Büyükannenin yatağı genel valilik zamanındaki görkemine kavuşmuştu. Melek heykeli Amadislerin cenaze sandığının yanında yerini bulmuştu. Ayrıca aslan pençesinden ayakları olan kalaylı kurşundan bir de banyo küveti vardı. Tavanlıklı yeni yatağına çırılçıplak uzanmış olan Erendira sakindi. Çadırın loş ışığı altında vücudu çocuksu bir ışıltı saçıyordu. Gözleri açık uyuyordu. Ulysses elinde portakallarla onun yanında durduğunda kendisini görmeden baktığını fark etti. Bunun üzerine elini kızın gözlerinin önünden geçirerek onu düşünürken kullandığı abla seslendi. Arp nere? Erendira uyandı. Kendini Ulysses'in önünde çıplak hissetmişti. Hafif bir çığlık atarak çarşafı başına kadar çekip örtündü. Bakma bana dedi. Korkunç görünüyorum. Her yanın portakal renginde dedi Ulysses. Kıyaslayabilmesi için meyveleri göz hizasına kadar kaldırdı. Bak. Erendira gözlerini açtı ve portakalların gerçekten de kendi renginde olduğunu gördü. Şimdi senin burada kalmanı istemiyorum dedi. Sadece sana bunu göstermek için girmiştim dedi Ulysses. İyi bak. Tırnaklarıyla bir portakalın kabuğunu soydu. İki eliyle portakalı böldü ve Erendira'ya içini gösterdi. Meyvenin göbeğine saplanmış duran gerçek bir elmas vardı. Sınıra götürdüğümüz portakallar bunlar dedi. Ama bunlar gerçek portakal diye şaşkınlığını belirtti Erendira. Elbette diye gülümsedi Ulysses. Onları babam yetiştiriyor. Erendira gözlerine inanamıyordu. Yüzünü açtı. Elması parmaklar arasına alıp şaşkınlıkla inceledi. Böyle üç tanesiyle dünyanın çevresine döneriz dedi Ulysses. Erendira keyfi kaçmış bir tavırla elması ona geri uzattı. Ulysses ısrar etti. Ayrıca bir de kamyonetim var dedi. Ve ayrıca bak gömleğinin altından eski bir tabanca çıkardı. 10 yıldan önce bir yere gidemem dedi Erendira. Gidersin dedi Ulysses. Bu gece beyaz balina uykuya dalınca ben orada dışarıda baykuş gibi öterim. Baykuşun ötüşünü öyle mükemmel taklit etti ki Erendira'nın ilk kez olarak gözlerinin içi güldü. Büyük annem dedi. Baykuş mu? Balina. Bu yanılgıya her ikisi de güldüler. Ama Erendira bıraktığı yerden aldı sözü. Büyük annesinin izni olmadan hiç kimse hiçbir yere gidemez. Ona bir şey söylemeye gerek yok. O yine de bilir dedi Erendira. Olanları düşünde görür. Düş görmeye başlayınca gidersin. Sınırın öbür yanına geçmiş oluruz. Kaçakçılar gibi geçeriz dedi Ulysses. Bir film kahramanının kendinden emin haliyle tabancayı kavrayıp cesaretiyle Erendira'yı etkilemek için ateş eder gibi sesler çıkardı. O ise ne evet ne de hayır demişti. Ama gözlerinde bir özlem okunuyordu. Bir öpücükle Ulysses'i uğurladı. Ulysses heyecanla mırıldandı. Yarın gemilerin geçmesini seyrediyor olacağız. O akşam saat 7'yi biraz geçe Erendira büyükannenin saçlarını tararken felaketinin rüzgarı yeniden esmeye başlamıştı. Çadıra sığınmış olan yük taşıyıcı yerlilerle çalgıcıların şefi ücretlerinin ödenmesini bekliyorlardı. Büyükanne elinin altındaki bir sandıkta bulunan kağıt paraları saymayı tamamladı. Hesap defterine de bir göz attıktan sonra yerlilerin de en yaşlısına parayı ödedi. Al işte dedi. Haftalık 20 peso. Bundan 8 peso yemek için, 3 peso su için, bu seferlik 50 sent yeni gömlekler için çıkarırsak 8,5 kalır. İyi say. Yaşlı yerli parayı saydı. Sonra hepsi birden saygıyla eğilerek çekildiler. Teşekkürler beyaz kadın. Sıra çalgıcıların şefine gelmişti. Büyükanne hesap defterine baktı. Fotoğraf makinesinin körüğünü yamamaya çalışan fotoğrafçıya döndü. Neye karar verdik dedi. Müziğin dörtte birini ödüyor musun, ödemiyor musun? Fotoğrafçı yanıt vermek için başını bile kaldırmadı. Müzik resimlerde çıkmıyor ki. Ama insanlarda resim çektirme isteği uyandırıyor diye karşılık verdi büyükanne. Aksine dedi fotoğrafçı. Onları ölmüşlerini anımsatıyor. Sonra da resimlerde gözleri kapalı çıkıyorlar. Çalgıcıların şefi söze karıştı. Gözlerini kapamalarına neden olan şey müzik değil. Gece resim çekmek için kullandığınız flaş. Hayır müzik diye direndi fotoğrafçı. Büyükanne tartışmaya son verdi. Pintilik etme dedi fotoğrafçıya. Bak Senatör Onesime Sanchez'in işleri ne iyi gidiyor. O da yanında taşıdığı çalgıcılar sayesinde. Sonra sert bir tavırla son sözü söyledi. Yani ya üstüne düşeni ödersin ya da kendi yoluna gidersin. Bu zavallı yavrunun masraflarının bütün yükünü üstlenmesi haksızlık. Öyleyse ben de kendi yoluma giderim dedi fotoğrafçı. Ne de olsa ben bir sanatçıyım. Büyükanne omuzlarını silkti ve çalgıcıya döndü. Ona defterde yazılı rakama göre bir deste para uzattı. 254 parça çalmışsın dedi. Tanesi 50 sentten, artı pazarları ve bayram günleri de 32 parça, tanesi 60 sentten, 156 peso 20 sent eder. Çalgıcı parayı almadı. 182 peso 40 sent etmesi gerek dedi. Valsler daha pahalı. Nedenmiş o? Daha hüzünlü de ondan dedi çalgıcı. Büyük anne parayı almaya zorladı onu. Öyleyse bu hafta sana borcum olan her vals için bize iki neşeli parça çalarsın. Hesap tamam olur. Çalgıcı büyük annenin mantığını akıl erdirememişti. Ama bilmeceyi çözmeye çalışırken hesabı kabul etti. Tam o sırada amansız esen rüzgarın çadırı yerinden sökmesine ramak kalmıştı. Gelip geçtikten sonra arkasına bıraktığı sessizliğin içinde dışarıdan hüzünlü bir baykuş ötmesi net bir şekilde duyuldu. Erendira telaşını belli etmemek için ne yapacağını şaşırmıştı. Para sandığını kapatıp yatağın altına sakladı. Ama anahtarı teslim ederken büyük anne onun elinden korkusunu anlamıştı. Korkma dedi. Rüzgarlı gecelerde hep baykuş öter. Ama fotoğrafçıyı omuzunda makinesiyle çıkarken gördüğünde aynı inancı gösteremedi. İstersen yarına kadar kal dedi. Bu gece ölüm kol geziyor. Baykuşun ötüşünü fotoğrafçı da duymuştu ama fikrini değiştirmedi. Kalsana oğlum diye ısrar etti büyük anne. Sırf sana olan sevgim için bile olsa kal. Ama müziğin parasını vermem dedi fotoğrafçı. Ya vermezsin değil mi dedi büyük anne. Ona yanaşmazsın. Görüyorsun ya dedi fotoğrafçı. Siz hiç kimseyi sevmezsiniz. Büyük anne öfkeden bembeyaz kesilmişti. Öyleyse defol soysuz herif dedi. Kendisine öylesine hakarete uğramış hissediyordu ki Erendir'e yatmasına yardım ederken o hala veriştiriyordu. Orospu çocuğu diye homurdandı. Kahpenin dölü piç kurusu. O ne bilir ki? Erendira dikkatini ona veremiyordu. Çünkü rüzgarın durakladığı anlarda baykuş ısrarlı bir acelecilikle kendisini çağırıyor. O ise kararsızlık içinde çırpınıyordu. Büyük anne eski konakta titizlikle uygulanan aynı seremoniyle yatağa girmiş, torunu onu yelpazelerken fotoğrafçıya olan hıncını yenerek aynı gereksiz emirleri yağdırmaya başlamıştı. Yarın sabah erkenden kalkmalısın dedi ki insanlar gelmeden önce banyomun şifalı suyunu demleyebilesin. Peki büyük anne. Artan zamanı da yerlilerin değiştirdiği çamaşırı yıka. Böylece gelecek hafta paralarından kesecek bir şeyimiz daha olur. Peki büyük anne dedi Erendira. Yorulmamak için de yavaş uyu. Yarın günlerden perşembe. Haftanın en uzun günü. Peki büyük anne. Tavus kuşuna da yemini verirsin. Peki büyük anne dedi Erendira. Yelpazeyi yatağın başucuna bırakıp ölülerin yattığı sandığın önüne iki tane mihrap mumu yaktı. Artık uyuyakalmış olan büyük anne aynı buyruğu gecikmeli olarak verdi. Ama dislerin mumlarını yakmayı unutma. Peki büyük anne. O zaman Erendira artık uyanamayacağını anladı. Çünkü sayıklamaya başlamıştı. Çadırın çevresinde rüzgarın ulumalarını duyuyordu. Ama bahtsızlığının esintisini bu kez de tanıyabilmiş değildi. Baykuş yeniden ötene kadar çadırdan dışarı başını uzatıp gecenin karanlığına baktı. Ve sonunda özgürlük içgüdüsü büyük annenin büyüsüne galip geldi. Çadırdan dışarı daha 5 adım atmamıştı ki eşyalarını bisikletin sepetine bağlamakta olan fotoğrafçı ile karşılaştı. Suçuna ortak olur gibi gülümsemesi onu yatıştırdı. Ben hiçbir şey bilmiyorum dedi fotoğrafçı. Ne bir şey gördüm ne de müziğin parasını öderim. Fotoğrafçı hayır dua ederek vedalaşıp gitti. O zaman Erendir'e kararını sonsuza dek vermiş olarak çöle doğru koştu ve baykuşun ötmekte olduğu rüzgarlı karanlıklar içinde kayboldu. Bu kez büyük anne derhal mülkiye amire gitti. Yerel karakolun komutanı, senatörün mektubunu gözünün önüne dayanmış görünce, sabahın altısında, hamağından fırladı. Ulysses'in babası kapıda bekliyordu. ''Bunu okumamı nasıl beklersiniz yahu?'' diye bağırdı komutan. ''Okumam yazmam yok benim.'' ''Senatör Onesime Sanchez'den bir tavsiye mektubu bu.'' dedi büyük anne. Komutan daha fazla soru sormadan hamağın yanı başında asılı duran tüfeği yerinden indirdi. Ve adamlarına bağırarak emirler yağdırmaya başladı. 5 dakika sonra hepsi birden bir askeri kamyonete doluşmuşlar, kaçakların izlerini silen ters bir rüzgarla birlikte sınıra doğru uçarak yol alıyorlardı. Ön koltukta, şoförün yanında komutan, arkada da büyük anne ile birlikte Hollandalı oturuyor, kamyonetin her basamağında da silahlı bir asker gidiyordu. Köyün çok yakınında, üzerleri su geçirmez yelken beziyle örtülü kamyonlardan oluşan bir kafileyi durdurdular. Kamyonların yüklü kasalarında gizlenmiş olan bir sürü adam yelken bezini kaldırıp ellerindeki mitralyöz ve tüfekleri kamyonete çevirmişlerdi. Komutan en baştaki kamyonun şoförüne kuşlarla yüklü bir çiftlik kamyonetine ne uzaklıkta rastlamış olduklarını sordu. Şoför yanıt vermeden önce motoru işletti. ''Bizler muhbir değiliz.'' dedi öfkeyle. ''Kaçakçıyız.'' Komutan mitralyözlerin kararmış namluların burnunun ucundan geçmelerine baktı. Kollarını havaya kaldırıp gülümseyerek ''Hiç değilse'' diye bağırdı. ''Güpegündüz ortalıkta dolaşmamaya özen gösterin.'' En sondaki kamyonun arkasında bir yazı okunuyordu. ''Seni düşünüyorum, Erendira.'' Kuzeye doğru ilerledikçe rüzgar giderek daha kuru esiyor, güneş de rüzgarla birlikte daha yakıcı bir hal alıyordu. Kapalı kamyonetin içinde sıcaktan ve toz topraktan nefes almak zorlaşıyordu. Fotoğrafçı ilk gören büyük anne oldu. Güneş çarpmasına karşı başına bağladığı bir mendilden başka koruyucu bir şey olmaksızın onların gittikleri yöne doğru pedal çeviriyordu. İşte orada diye gösterdi. Suç ortağı oydu. Soysuz herif. Komutan basamaktaki askerlerden birine fotoğrafçı ile ilgilenmesini emretti. Onu yakala ve burada bekle dedi. Biz birazdan döneriz. Asker basamaktan atladı. Fotoğrafçıya iki kez dur diye bağırdı. Fotoğrafçı ters yönden esen rüzgar yüzünden onu duymuyordu. Kamyonet onun önüne geçince büyük anne ona alışılmaz bir işaret yaptı. Ama o selam veriyor sandı, gülümseyerek el salladı. Ateş edildiğini duymadı bile. Havada bir takla attı, kafası nereden geldiğini asla anlayamadığı bir tüfek kurşunuyla darmadığın bisikletin üstüne düştü kaldı. Daha öğlen olmadan kuş tüylerine rastlamaya başlamışlardı. Yeni aldığı kuşların rüzgarla birlikte geçip giden tüyleriydi bunlar. Hollandalı, rüzgarın tüylerini yolduğu kendi kuşları olduğunu anlamıştı. Şoför yönünü düzeltip pedalı kökledi. Yarım saat geçmeden ufukta kamyoneti görmüşlerdi. Ulysses, dikiz aynasında bir askeri aracın belirdiğini görünce arayı açmaya çabaladı. Ama motor daha fazlasına olanak vermiyordu. Hiç uyumadan yol almışlardı. Yorgunluk ve susuzluktan bitkin bir haldeydiler. Ulysses'in omzunda uyuklayan Erendir'e korkuyla uyandı. Onlara yetişmek üzere olan kamyoneti görünce saf bir kararlılıkla torpido gözündeki tabancayı aldı. ''İşe yaramıyor.'' dedi Ulysses. ''Francis Drake'den kalmam.'' Birkaç kez tetiği çektikten sonra pencereden fırlatıp attı. Askeri devriye, rüzgardan tüyleri yolunmuş kuşlarla yüklü, külüstür kamyonete yetişip geçti. Sert bir dönüşle önünü kesti. Ben onları o sıralarda en görkemli zamanlarında tanıdım. Ama yaşamlarının ayrıntılarını ancak aradan uzun bir yıllar geçtikten sonra araştıracaktım. Rafael Escalano bu dramın korkunç sonundan bir şarkısına söz etmişti. Bu da anlatmak için iyi bir konu gibi gelmişti bana. Ben o günlerde Riaco eyaletinde ansiklopediler ve tıp kitapları satarak dolaşıyordum. Bira soğutma makineleri satmak için aynı yörelerde dolaşmakta olan Alvaro Capedesa Medio, bilmem hangi konu hakkında konuşmak üzere bir gün beni kamyonetiyle çöl köylerinde oradan oraya dolaştırırken öyle boş şeylerden söz edip öyle çok bira içmiştik ki nasıl ve nereden olduğunu anlayamadan bütün çölü geçip sınıra geldik. Gezgin aşk çadırı bez üzerine yazılıp asılmış dövizlerin altında işte oradaydı. Erendira en iyisidir. Git ve dön. Erendira sizi bekliyor. Bu hayat Erendirasız çekilmez. Değişik ırk ve koşullardan gelme erkeklerin oluşturduğu, kıvrıla kıvrıla uzayıp giden, sonu gelmez bir kuyruk, omurgası, rengarenk tezgahların ve gürültülü pazar yerlerinin arasında, meydanlar ve arsalar boyunca uyuklayan insanlardan oluşan bir yılanı andırıyor, kaçakçıların uğrak yeri olan bu kulakları sağır edici kentin sokaklarından geçip gidiyordu. Her sokak genel bir kumarhane, her ev bir meyhane, her kapı kanun kaçakçılarına bir sığınaktı. Ne dediği anlaşılmaz sayısız şarkı ve satıcıların avaz avaz bağırmaları. Bayıltıcı sıcağın altında dehşet verici tek bir yaygara halini alıyordu. Yersiz yurtsuzların ve asalakların oluşturduğu bu kalabalığın arasında iyi kalpli şarlatan da vardı. Bir masanın üzerine çıkmış, kendi buluşu olan bir panzehri kendi üzerine denemek için gerçek bir yılan getirmelerini istiyordu. Anne ve babasının sözünü dinlemediği için örümceğe dönüşen kadın da oradaydı. Bir aldatmacı olmadığını görmeleri için 50 sente kendisine dokunmalarına izin veriyor, başına gelen talihsizlik hakkında sormak istedikleri soruları yanıtlıyordu. Yine oradaki bir ölümsüz yaşam temsilcisi, korkunç uzay yarasasının dünyaya gelmek üzere olduğunu haber veriyor, kükürtlü yakıcı nefesinin doğanın düzenini altüst edeceğini ve denizin gizemlerini su yüzüne çıkaracağını söylüyordu. Bütün kasabaların tek sakin yeri, sürüp giden şamatanın sesinin uzaktan belli belirsiz duyulduğu Hoşgörü mahallesiydi. Pusulanın gösterdiği dört bir yönden gelmiş kadınlar, terk edilmiş dans salonlarında sıkıntıdan esneyip duruyorlardı. Sevişmek için hiç kimse kendilerini uyandırmadan oturdukları yerde öğle uykusu çekmişler, dümdüz tavana vidalanmış çapraz vantilatörlerin altında uzay yarasasının gelmesini beklemeyi sürdürüyorlardı. Az sonra içlerinden biri yerinden kalktı. Sokağa bakan ve begonviller sarılı balkonlardan birine çıktı. Erendra'nın taliplerinden oluşan kuyruk oradanla geçiriyordu. "Söyleyin bakalım," diye bağırdı kadın. "Bizde olmayan ne var ki onda?" "Sanatörden bir mektup," diye bağırdı birisi. Bağırışma ve kahkahalardan merakı kabulan öbür kadınlar da çıkmışlardı balkona. "Günler var ki bu kuyruk böyle," dedi içlerinden biri. "Düşünsene, her biri 50 pesodon." Dışarıya ilk çıkmış olan kararını vermişti. "Bu geri zekalı neresi altından gidip göreceğim." "Ben de öyle," dedi bir başkası. "Burada oturup iskemleyi bedava ısıtmaktan iyidir." Yolda onlara başkaları da katılmış, Erendra'nın çadırlarına vardıklarında şamatalı bir kalabalık oluşmuştu. Haber vermeden içeriye dalıp ödediği paranın karşılığını elinden geldiğince çıkarmaya çalışır durumda buldukları adamı yastık darbeleriyle kaçırarak Erendra'nın yatağına yüklendikleri gibi sokağa çıkardılar. "Bu bir rezalet," diye bağırıyordu büyük anne. "Hainler kafilesi, haydutlar." Sonradaki sıradaki adamlara, "Ya sizler ödlek herifler, savunmasız zavallı bir yavruya karşı girişilen bu saldırı karşısında erkekliğiniz nerede kaldı, ibneler?" Avazı çıktığı kadar bağırarak kolunun erişebildiği herkese asasını indiriyor ama öfkesi kalabalığın bağırışma ve alayları arasında duyulmaz oluyordu. Erendra bu alaylı sataşmadan kaçamamıştı. Çünkü firara kalkıştığından beri büyük annenin onu yatağın demirlerinden birine bağladığı köpek zinciri buna engel oluyordu. Ama ona hiçbir zarar vermediler. Tavanlıklı sunağı içinde onu en şamatalı sokaklarda dolaştırıp tıpkı zincire vurulmuş bir tövbekarın alegorik gösterisi gibi halka göstermişler ve sonunda yakıcı güneşin altında kasaba meydanının ortasına bırakmışlardı. Erendra yüzünü saklayarak ama ağlamadan dertop olmuş, kötü yazgısının kendisine reva gördüğü köpek zincirini utanç ve öfkeden dişleyerek meydandaki korkunç güneşin altında öylece kala kalmıştı. Ta ki hayırsever biri çıkıp bir gömlekle üstünü örtene kadar. Onları ilk ve son görüşümdü bu. Ama büyük annenin para sandıkları tıka basa dolana kadar güvenlik güçlerinin koruması altında bu sınır kasabasında kaldıklarını, ondan sonra da denize doğru yol almak üzere çölü terk ettiklerini öğrenmiştim. Bu yoksullar diyarında böylesine lüks görülmüş şey değildi. Birbiri ardından geçen ve öküzlerin çektiği arabalara, konaktaki yangın felaketinde yok olan Öteberi'den bazılarının kopyalarıyla, sadece imparator büsleri ve acayip saatler değil, elden düşme bir piyano ile nostaljik plaklar çalan kollu bir gramofon da yüklenmişti. Bir grup yerli yüklerle ilgileniyor, bir çalgıcı grubu da onların köylere zafer girişini duyuruyordu. Büyük anne, kesesindeki tahıl taneleriyle geviş getiren kağıttan çelenklerle süslü bir tahtirevanın üstünde bir kilise sayvanının gölgesinde yolculuk ediyordu. Vücudunun anıtsal ölçüleri daha da artmıştı. Çünkü bluzunun altına tıpkı fişekliğe yerleştirilen kurşunlar gibi içine altın külçeleri koyduğu yelken bezinden bir yelek de giyiyordu. Erendira üzerinde gösterişli giysiler, takıp takıştırdığı süslü takılarla ama köpek zinciri hala ayak bileğine bağlı olarak onun yanında gidiyordu. Şikayet edecek halin yok demişti büyük anne sınır kasabasından ayrılırlarken. Kraliçe giysilerin, lüks bir yatağın, özel bir çalgıcı grubun ve emrinde 14 yerli hizmetkarın var. Sence de harika değil mi? Evet büyük anne. Benim yokluğumda diye devam etti büyük anne. Erkeklerin insafına kalmayacaksın. Çünkü önemli bir kentte kendi evin olacak. Özgür ve mutlu yaşayacaksın. 11. ayrımın sonu, sayfa 129.